Ayrım 7 Kadınlar Koğuşu Kemal Tahir Sayfa 86 Hacı Abdullah sazı eline aldı. İyi çalıyordu. Eskiden daha iyi çaldığını, senelerden beri hevesi kalmadığından parmakları durduğunu söylüyorlardı. Hapse girmeden evvel Malatya'nın meşhur sazcılarındanmış. Gardiyan Ali Seydi yanık sesiyle Alevi ağzı bir türküye başladı. Ali Seydi de eski kopuklardandı. Hacı Abdullah onun için esrar içe içe böyle ahmak oldu derdi. Babası zengin bir ağaymış. Hem de dükkancılık edermiş. Bu biricik oğlu herifi batırmış. Daha babasının sağlığında tarlaları satıp kerhane kızlarına yedirmiş. Gardiyan Vahap da senelerce külhan beylik etmişti. Bu sebeple iki yakasının bir araya gelmediğini söylüyordu. Zaten itfaiye çavuşluğundan, ayyaşlığı yüzünden çıkarılmıştı. Baş gardiyana gelince Mahmud Efendi boyuyla beraber kızı olduğu halde gözünü haramdan alamıyor, gizliden gizliye kerhaneye devam ediyordu. Hükümetin verdiği şekerde, zeytinyağında, diğer yardımlarda Malatya kerhanesinin meşhur kızlarından Eplemeli Ayşe'nin daima hissesi vardı. Oraya giderken İstanbulluya belli etmemeye son derece itina eder, fakat dönüşte gene edepsizlik ettik bey diyerek hepsini anlatırdı. Aduşu rica minnet oyuna kaldırdılar. İstanbullu evvela buna ehemmiyet vermedi, fakat biraz sonra meselenin tahmin ettiği kadar basit olmadığını anladı. Ayşe Ana bakarken şeytan olmuş diye adam korkar derken haklı söylemişti. Henüz 4 yaşında olan bu Kürt kızı şu haliyle hangi tiyatronun sahnesine bırakılsa ortalık alkıştan yıkılırdı. Son derece ağır ve ciddi, ellerini ve ayaklarını tempoya akıllı hatta hissederek uydurup oynuyordu. Arada bir başının cilveli bir hareketiyle saçlarını arkaya bir atması vardı ki bunu bu yaşta ancak istidadıyla öğrenebilirdi. Gözlerini de fevkalade kullanıyor, kimsenin yüzüne bakmıyordu. Birisi "Kız sen ölmeyesin emi" diye bağırdı. İçeriden el vurarak tempo tutuyorlardı. Sefer de buna iştirak edince Aduş durdu. Olmaz manasına başını salladı. Sonra Sefer'in aldırmadığını görünce "Sen vurma" dedi, "sen vuramıyorsun." Bu güzel doğrusu. Hacı Abdullah köprüden geçti gelin türküsüne geçince Aduş da oyunu değiştirdi. Ayşe Ana arada sırada "Kız titre bakalım." "Aduş dön haydi." "Topuk vursana rezil" diyor, bu marifete kendi hissesi varmış gibi seviniyordu. Erkekler nihayet o kadar güldüler ki Hacı Abdullah sazı kesti. Aduş koşarak İstanbul'unu kucağına atıldı. Jandarma onbaşısı deminden beri dış kapıyı tekmeliyor, "Hele açın, açın şunu yahu" diye bağırıyordu. İçeri girip kapatılmış kahve fincanlarını görünce kapıya doğru seslendi. "Tezay abla."
"Kim o?"
"Benim Aziz Onbaşı abla."
"Ablan sana kurban olsun, buyur."
"Hani benim kahvem?"
"Vay, bir de utanmadan kahve istiyor."
"Kız bak, bugün mektup getirdim, sonra karışmam."
"Yürü tireyip türemeyesice."
"Kahvemi isterim."
"Yarın akşam, hani benzin getirecektin?"
"Şoför Faik vermedi."
Şoför Faik Töze'yi hakaretten mahkemeye verip bir aya mahkum ettiren adamdı. Töze içeriden coştu.
"Sen benzini o rezilden mi istedin? Yarın Muhsin Bey'e haber yollayacağım, seni hapsettireceğim."
"Aman tövbe, şaka ettim, benzin yarın hazır."
"Pekala, siz orada sazı neden kestiniz? Aduş kahpe, oynasana haydi."
İstanbullu cevap verdi.
"Ablam fala baksın da sonra" diyor.
"Kim o konuşan? Sefer sen misin?"
"Hayır, Murat Bey."
"Baş üstüne efendim. Ayşe Ana ver şu fincanları."
Ayşe Ana kapıyı mecburen aralık bıraktı.
"Şimdi efendim, bu büyük fincanın sahibi dinlesin." "Vay vay vay, nasıl anlatmalı? Hay ölmeyesin herif, senin yüreğin pek fesat. Şişman bir kız var, güzel bir kız. Şimdi seni bekliyor. Ah gelse de saçını başını yolsam" diyerek.
Baş gardiyan itiraz etti.
"Ayşe karı halt etti, fincanın benim olduğunu söyledi."
"Ne münasebet efendim, fala bakıyoruz, o kadarını bilmezsek ayıp. İşte şuradan belli, senin yüreğin yanıyor baş efendi. Sen hapı yutmuşsun. Şimdi gelelim kırmızı fincana. Bunun sahibi merak etmesin, yakında dardan kurtulacak. İlerisi pek ferah." "Dur ana, durun bayanlar. Gülmesene hanım, bunun sahibini bir kalabalık bekliyor. İşte gelin, görüyorum önünüzde düğün var. Gelin hanımı gördün mü Ayşe Ana? Tamam, duvağı başında bir gelin." Hacı Abdullah'ın fincanında gelin görününce Ayşe karının oyun bozanlık ettiği anlaşılmıştı. Töze'yi İstanbullu içinde pek münasip şeyler söyledi. Bu bey dedi pek yalnız, hem de mektup bekliyor. Kendisine yol var, birisi kendisini daima düşünüyor, uzun boylu bir hanım.
Olmadı Töze hanım, işte orası yanlış, beni hiçbir hanım düşünmüyor.
Ne biliyorsunuz?
Canım bilinmez mi, ben biliyorum.
İstediğiniz kadar inkar edin, kahve falı yalan söylemez. İşte duruyor eli başında, kalbiniz de biraz dolu.
Yani fesat mı?
Orasını bilmem, yoksa siz fala inanmaz mısınız?
İnanmaz olur muyum? İnanıyorum. Şimdi beni düşünen bir uzun boylu hanım yok ama belki ileride olur. 12 sene sonra. Tabii ölmeden çıkarsam.
İnşallah çıkarsınız. Falınız iyi, ben beğendim.
Eksik olmayın.
Fal Aziz Onbaşı'yı büsbütün heveslendirmişti. İlla kahve istedi. Ayşe Ana ikinci kahveleri dağıtmıştı ki kapıyı vurdular. Aralıkta biraz fısıldaşıldı. Gardiyan karı bu sefer anahtarı kilitten çıkardı ve deliği örten pirinç kapağı yukarı kaldırarak açık bıraktı. Bu suretle içeriden dışarısını gözetlemek istedikleri anlaşıldı. Ve İstanbullu kendisini şimdi bulunduğu yere oturtmak için neden ısrar ettiklerini anladı. Kadınlar kendisinden o kadar bahsetmiş olacaklar ki Töze'yi herhalde meraklanmıştı. Rahatsız rahatsız kımıldadı. İnsan her zanaatta olduğu gibi zamparalıkta da demek hamlıyordu. Ciddileşti, elini bıyığına götürdü. Pek manasız bir his olduğu halde hiçbir insanın mukavemet edemediği beğenilmek arzusuna kapılmıştı. Gardiyan Alisa'ydı, hem saz çalıyor hem de güzel ve biraz kederli sesiyle türkü söylüyordu. Yiğidin sevdiği güzel olursa, salını salını naz ile gelir. Birden sazı ve şarkıyı kesti. Haydi dedi, sıra şarkısı okunacak, hep bizden gelmez. Ötekiler de ısrar ettiler. Evvela ser gardiyan aldı, sıra yavaş yavaş Murat'a geliyordu. Arada sırada arkadaşlar pek yalvarırlarsa sevdiği şarkılardan birisini söylerdi. Bunu daha ziyade kendisi ötekilerden daima saz çalmalarını, türkü söylemelerini istediğinden adeta yük altında kalmamak için yapıyordu. Bütün şarkıları pek iyi bilen ve iki kalemle bir su bardağına vurarak fevkalade tempo tutan baş gardiyan o kadar üzerine düştü ki söylememek kabil olmayacaktı. Sırası gelince yere bakarak kendisine mahsus, biraz ince fakat insanın doğruca yüreğine dokunan emniyetli sesiyle başladı. Hani ayrılmam derdin, aldattın beni bu yaz. Acı duydu bu gönül, hasrete katlanamaz. Şarkı bitince Töze içeriden alkışladı ve hanımın ayıp bacım dediği duyuldu. Neden ayıp oluyor? Ben bu şarkıyı beğendim. İstanbullu hafifçe terlemiş ve yol olmuştu.
İşte gönlünüz oldu diyerek ayağa kalktı. Ben mektubu yarım bıraktım. Siz muhabbetinize bakın. Töze hanım yeniden fal açarsa benim falımı gelir söylersiniz.
Birdenbire canı sıkılmıştı. Nalınları tıkırdatarak merdivenleri çıktı. Odası daha aydınlık, yüz mumluk bir lamba yanıyordu, daha sıcaktı. Sanki ağzına kadar arsız, bu kelime fazla aydınlıktan geldi, ve dayanılmaz bir yalnızlık ve can sıkıntısıyla doluydu. Büyük bir yorgunlukla kar yolasına uzandı. İçinde epey zamandır uyuşmuş olan bir şey, durmuş bir diş ağrısı gibi yeniden başlamıştı. Kadın görmek mahpushane için makbul değildi. Hoş kadın görmüş de sayılmazdı ya. Unuttuğunu sandığı şekilde hareket etmek, şu halde mahpusluğun feci yoksulluğunu şahlandırmaya el veriyordu. Nazım'ın bir şiirini şimdi daha iyi anladı. Orada şair kainattan bile daha ehemmiyetli ve hayret verici hadisenin yolunda durulan, zincire vurulan insan olduğunu söylemişti. Duvardaki portreye kederle baktı. Mahpuslar bir çeşit akraba oluyorlar. Burası sanki aydır. Biz başka cins mahluklarız. Belki de bunun için arkadaşlar dışarı çıkınca derhal yabancılaşıyorlar. Jandarmalar nöbet yerinde düdük çalıyorlardı. Bir otomobil şişkin lastiklerinin gürültüsünü mahpushanenin beton cephesine çarparak geçti. Mahpus, yani kedi, yattığı yerden doğruldu. Ön ayaklarını uzatıp karnını yere sürerek gerindi, esnedi ve birdenbire çevikliğini sanki sırtına alıp uyku sersemliğinden kurtuldu.
Mahpus, kediyle sahibi bakıştılar.
Gel bakalım, gel diyorum. Kedi karyolanın kenarına vurulan ele baktı, hazırlandı ve sıçrayıp geldi. Tüyleri yumuşacıktı. Sevildiğini biliyor, adeta şımarıyordu. Bütün ehli hayvanların doymuş hallerindeki uysallığı üzerindeydi. İstanbullunun karnına yattı. Alışık olduğu üzere boğazını parmaklarına sürmeye başladı. ''Nasılsın yavrum? Kaşınmak mı istiyorsun?'' Kendisini topladı. Böyle konuşmak ihtiyacı kedinin canlı oluşundan geliyordu. Canlı ve anlayışlı oluşundan. Mahpushanelerde hayvan beslemek merakı sevmek ihtiyacından ibaretti. Sevmek ihtiyacını kedi, güvercin, keklik, kanarya beslemek sefil bir surette, tabii yüzde mini mini bir mikyasla tatmin ediyor olmalıydı. Velhasıl insanları hangi sebeple olursa olsun hapse koymak namussuzluktu. Demin mektubunu yarım bırakarak aşağı indim. Tözey bize kahve pişirdi, falımıza baktı. Beni uzun boylu bir kadın düşünüyormuş. Küçük aduş bir oyun öğrenmiş, şaştım kaldım. Bizim millet de bütün öteki milletler gibi istidatlı ve insan. Fakat çamurdan bir türlü kurtulamamış. Tözey'in gelişine sevindim. Hiç olmazsa kadınlar koğuşuna biraz neşe verdi. Hanımı herhalde avutur. Sana yazdım mı bilmem. Belki kötü haber diye yazmamıştım. Mahkeme istidaları tabii reddetti. Deliller davayı yeniden gördürecek kadar kuvvetli değillermiş. Ceza muhakemeleri usulü kanunu mucibince derhal Elaziz Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu kararı itiraz ettim. Beni en çok üzen şey millet meclisine gidince bu kadar pis davayı müdafaa etmelerini oradaki ahbaplardan nasıl isteyeceğim düşüncesidir. Hangi sebeplerle olursa olsun bir kadının iki çocuk doğurduktan sonra kocasını zehirlemesi merhamet celbetmeyen, bilhassa uzakta olanların birdenbire kinini ayaklandıran bir hal. Canım sıkılıyor. Başka ne yazayım? Piraye'ye hürmet ve sevgilerimi yaz. Oradaki arkadaşlara selam ederim. Seni de hasretle kucaklar, gözlerini öperim. Sevgili Nazım Hikmet, Türklerin en vatanperver şairi. İmzaladı. Tekrar okumaya üşendiği için açıkta durursa kendisini buna cebredecekmiş gibi zarfın üstünü yazıp içine koydu. Bunu ıslatıp yapıştırmaya hakkı yoktu. Yarın müdür bey kontrol edecek. Şaşkın şaşkın etrafına bakındı. Hayret, 5 senedir demek ki buna da alışamamıştı. Bu mektup kontrolüne bile. Bizim karılarımıza, arkadaşlarımıza ve sevgililerimize yazdığımız mektupları 5 sene mütemadiyen vurguncuların daha kolay vurgun yapması için dikkatle tetkik ettiler diye düşündü. Ertesi gün Tözey Hacı Abdullah'la İstanbulluya çiğ köfte yapıp yolladı. Daha ertesi gün İstanbulluyu bir mektup okutmak için karıların avlusuna bakan pencereye çağırdılar. Haberi sefer getirmiş, kimin çağırdığını anlayamamıştı. İstanbullu Hubuş Bacı'nın aylardan beri Ankara'dan beklediği cevabın nihayet geldiğini zannederek Sabiha Hanım'ın neler yazdığını hakikaten merak etti. Valide Sultan acaba hemşerisine yardım vaat etmiş miydi? Pencerenin içine oturdu. Her ihtimale karşı Hubuş Bacı'ya teselli sözleri hazırlıyordu ki Tözey ayağında atkıları kırmızı pomponlu takınyalar, başında kenarları pullu beyaz başörtüsüyle karşısına dikildi. ''Kusura bakmayın.'' diye güldü. ''Gelmezseniz diye sefere söylemedim, rahatsız oldunuz.'' Çirkin olduğu halde çirkinliğini asla göstermeyen bahtiyar kadınlardandı. Burnu hem büyüktü hem de biraz çarpıktı. Buna karşılık gözleri siyah ve parlak, biraz kalınca dudakları kırmızıydı. Üzerinde bir temizlik vardı ki insana ferahlık veriyordu. Evinde orospuluk eden evli kadınların 40 yaşlarına girseler beceremeyecekleri, ancak vesikalı cinsin iyisinde rastlanan emniyet verici bir ciddiyeti vardı. Okutacağı mektuplar küçük safi tenteden yapılmış gibi incecik süs önlüğünün cebinde duruyordu. ''Sizi tabii rahatsız ettim.'' diye tekrarladı. ''Hayır, verin bakalım mektuplarınızı.'' Sahici bir hicabla uzattı, elleri güzeldi, bilekleri tombul tombul ve beyazdı. 2 tane mektup almıştı, birisi uzun, öteki kısa. Uzun mektupta izin almak için askerlik şubesine bir istida verilmesi icap ettiği bildiriliyor, annesinin hastalığından bahseden müsvedde ilan olunduktan sonra ''Seni çok göresim geldi, aklım başımda yok, gece gündüz hayalin gözlerimden gitmiyor, bu ayrılığın bu kadar beter olduğunu bilmezdim.'' Halbuki ben burada gurbet yerde şaşkın şaşkın dolaşırken sen orada benim düşmanlarımla keyif ediyormuşsun. Hepsinden haberim var. Lakin sayılı günün ömrü az olur. Ah benim biricik sevgilim Edibe, bana sık sık mektup yazmıyorsun. Yazdıracak adam bulamadım diyorsun. Arkadaşlarım seni yoklamıyorlar mı? Bu mektubu yazarken ben serhoşum. Kendimi öldürecek kadar içiyorum. Bu mektubu alır almaz cevap yaz. Haydi benim mektubum uğurlar olsun. Seni Edibe'me vermeyenin iki gözleri kör olsun. Derelerden sel gibi, tepelerden yel gibi git. Selamımı Edibe'me götür. Onun selamını da al getir. Altına bir mani yazılmıştı. Yani bu çeşit aşk mektuplarının bütün teferruatı tamamdı. Çünkü kırmızı mürekkeple bir de çiçek resmi sahifenin en altında çırılçıplak, yapraksız duruyordu. Küçük mektup Zafer Bayramı'nın tebrik kartıydı. Son derece lükstü. Kat kat ve çapraz açılıyor, bazı sonradan görmelerin düğün davetiyelerine benziyordu. Postalarımızın milli müdafaa vergisine mahsus pulları gibi orta yerinde takımını hücuma kaldıran onbaşı heykelinin gölgeden resmi vardı. Bunun altına yaldızla "Dayan, başarırsın" ibaresi yazılmıştı ki kartın mukaddes ciddiyetine rağmen İstanbulluya Refik Halit'in parola gibi konuşmamızdan şikayet eden bir yazısını hatırlatmıştı. İstanbullu mektupları demirlerin arasından iade etti ve çekinerek sordu. "Cevap mı yazacağız?"
''Neye? Bunlara mı? Rica ederim, değmez. Değer mi?''
''Bilmem, siz bilirsiniz. Yazmamak merhametsizlik olmaz mı? Sizi seviyor bu arkadaş.''
''Bırakın, ben onun yüzünden mahpus oldum. Mektuplarımı şoför Faik isminde birine yollamış. Bu Vahap ne aptaldır. Herkesi kendisine dost zanneder. Mektubumu doğruca bana göndersene. Birisi geldi, senin Faik'te mektubun var dedi. İki gün aradım bulamadım, üçüncü gün rastladım.'' Yanında yokmuş. Açtım ağzımı, yumdum gözümü. İkisi şahit oldu, bana bir ay ceza verdiler. 50 lira da para isteyeceklermiş. Parayı alabilirler mi?
Mahkeme karar verdiyse sizin de paranız varsa alırlar.
Elhamdülillah o kadar param var. Bağış üstüne alsınlar. Şimdi siz de cevap yazalım diyorsunuz.
Hayır, ben öyle bir şey demedim. Arzu ederseniz.
Arzu etmiyorum. Siz bilirsiniz, başka bir emriniz var mı?
Hemen gidecek misiniz? Sizi rahatsız ettim. Yok canım.
Bir şey söyleyeceğim.
Buyurun.
Yün almışsınız. Kürt karısı eğirmiş, gördünüz mü?
Hayır, görsem de aklım ermez ki. Herhalde iyi eğirmiştir.
Hiç de iyi eğirmemiş. Bir kere kalın, sonra sert. Zaten yünü alırken fena yünden almışlar. O kazak olmaz. Ben ondan size çorap yaptıracağım.
Alakanıza teşekkür ederim ama ben kazak istiyorum. Sebep şu, iki tane yün fanilem vardı, uzun kollu fanileler. Birisini geçen kış sonunda kaybettik.
Burada çalmışlardır.
Herhalde, şimdi önümüzde kış. Değiştirmek lazım geldikçe yardım olur diye düşündüm. Bir kolsuz kazağım var, anladınız mı?
Anladım, lakin kazak yaptırmak istemiyorum. Kaşlarını çatmış, yüzüne pek inatçı ve biraz da şımarık, kendisini haklı görmekten gelen bir kibir manası vermişti. Kazak dursun, çorap daha iyi.
Elbette çorap iyidir, lakin yün için ben 4 lira verdim. 2,5 lira da örmesine gider, 6,5. 1,5 da yıkanıp eğirmesi 8 lira. Şu sırada affedersiniz, 8 lirayı yalnız yün çoraplara veremem. Bir çift alsam eskilerle beraber kışı çıkarırım sanıyorum. Ben kışın yün çorabın üzerine ince deriden yemeni ve onun üzerine de takunya giyiyorum. 1 lirayla kapatılacak bir masrafa 8 lira vermek, sonra tekrar 8 lira harcamak zor mesele.
Siz ne kadar hesap biliyorsunuz? Aklımı karmakarışık ettiniz. Ben yani bu iş kadın işidir. Bizim daha çok aklımız erer. Siz karışmayın.
Olmadı. Dünkü köfte için teşekkür edecektim. Elinize sağlık. Pek güzel yapmışsınız. Tamam işte, yemek meselesi olsa şunu koyun, bunu katın diye karışmam. Fakat masraf işine bizim kitapta erkekler karışır.
Hayır diyorum, ben çorap yaptıracağım. Size o pis yünden çorap örsünler. O da layık değil ya. Madem ki bir kere para vermişsiniz, hem 4 liraya 1 kilo yün olur muymuş? Sizi aldatmışlar besbelli.
Zannetmem.
İşte böyle çorap yapsınlar değil mi?
Hayır, kazak yapacaklar.
Ama ben küserim.
Siz akıllı bir kızsınız. Böyle saçma şeylere küsmezsiniz. O zaman aklıma ne gelir bilir misiniz?
Ne gelir bakalım?
İstanbullu kederle gülümsedi.
benimle arkadaşlık etmekten hemen caydınızla bahane arıyorsunuz derim.
Mutlaka kazak mı yapılacak?
Mutlaka.
Demek ki yünü getiren bayanın hatırı için beni reddediyorsunuz.
Kimsenin hatırı için kimseyi reddetmiyorum Nebahat Hanım. Allah razı olsun, bana iyilik etmek istedi. Siz de anlıyorum, bana iyilik etmek istiyorsunuz. İkiniz de sağ olun. Bugün Eylül'ün 21'i, yarın mahpusluğumun 5. senesi tamam olacak. Geriye tam 10 sene kalıyor. Cezanın 3'te 1'ini tamamlarken gerek sizin ve gerekse Nebahat Hanım'ın gösterdiğiniz alakaya teşekkür ederim. Siz iyi bir insansınız, yürekli ve mertsiniz. Beni minnet altında bırakmazsanız daha çok memnun etmiş olursunuz. Zaten utanıyorum. Siz bize misafir geldiniz. Halbuki kahvenizi içtik, yemeğinizi yedik.
Yemek lakırtısı edilir mi? Ayıp bir şey. Canınız ne isterse emredin. Sizin burada hiç kimseniz yok.
Bakın bu olur, evet. Canım bir yemek isterse haber yollarım.
Çamaşırlarınızı da eve gönderip yıkatacağım.
Bu sefer de hanım gücenir. Allah razı olsun, pekala yıkıyor.
Evet, yıkıyormuş. Lakin ütü diye bir şeyin dünya yüzünde var olduğundan haberi bile yok. Gömleklerinizi ne yapıyorsunuz bakalım?
Ütülenmeden de pekala giyiyorum. Zahmete değer mi? Mahpushanede.
Mahpushanede olsun.
Hele bir kere cezanızı bitirip çıkın. Bayramlarda gömleğimi yollarım, ütülersiniz. Niye güldünüz?
Falınıza güldüm, hatırladım da. Dün akşam fincanınızda gene uzun boylu karının sizi düşündüğü görünüyordu. Yalan mı?
Yalan. Ne uzun boylu ne de kısa boylu hiçbir kadın beni düşünmez. Annem öleli çok oldu. Kız kardeşim de yok. Dünyada beni düşünen hiçbir kadın yok.
Pardon, hata ettim. Eksik olmayın, siz varsınız.
Bir de siz varsınız diyorsunuz. Bir de kazak yaptırmakta inat ediyorsunuz.
Siz varsınız, teşekkür ederim. Kazak da bırakın yapılsın. Başka bir şey de düşünüyorum. Hanım kendisine büyük iyilikler yaptığımı zannediyor. İşime mutlaka yaramak istiyor. Şimdi kazaktan vazgeçtiğimi duyarsa üzülür. Halbuki, sesini alçalttı, bu hal birdenbire aralarına bir hususiyet ve emniyet getirmiş gibi oldu. Ona acımak lazım. Bir de onun her arzusunu yerine getirmeliyiz. Cezası ne kadar ağır. Biz erkek iken ölüm tehlikesine de maruz bulunmuyorken tahammül edemiyoruz. O kadınlığıyla aferin iyi dayanıyor. Siz kadınlar dehşetli mahluklarsınız. Erkeklerden şüphesiz daha iyisiniz.
Durakladı. Zaten kendisini düşünen bir kadın olmadığını söylerken sesine verdiği lüzumsuz kederi beğenmemiş, gitgide yadırgamaya başlamıştı. Şimdi son sözünü duyar duymaz bu konuşmaya vesile olan mektupların sahibine karşı gösterilen alakasızlığı hatırladı. Kadınlar erkeklerden şüphesiz daha iyi değillerdi. Erkekler de kadınlar da birbirlerini ve bizzat kendi kendilerini aldatırlarken iyi görünüyorlardı. Ve galiba bu zamanın ekseri aşkları bu aldatış ve aldanış hadisesinden ibaretti.
7. ayrımın sonu. Sayfa 99.